Kitabın adı Özürlü Memur Seçme Sınavı, konu anlatımı ders notları, deneme testleri, çıkmış sorular. Türkçe. Yazarları Doğan Yıldız, Ali Şentürk, Süleyman Günel. 7. ayrım, sayfa 39. Soru 11. 1. Aşk-ı Memnu, Türk romanının başyapıtlarından biri olmayı sürdürüyor. 2. 100 yıl sonra yazıldığı için bugünün bir romanı ille de kendinden öncekileri aşacak diye bir çizgisel gelişme düşünemiyorum. 3. Ancak tür içi bir çeşitlenmeden söz edilebilir sanıyorum. 4. Bugün bundan 100 yıl öncesine göre bir fark varsa bu roman anlayışlarının farklılaşmasıyla olmuştur. 5. Ya da romanların birbirlerinden sadece konuları ve yazarlarının üsluplarıyla arka plana düşmesidir. Asıl neden? Bu parçada numaralı cümlelerden hangisinde ihtimal, olasılık anlamı vardır? Seçenekler A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt C. 3. Ancak tür içi bir çeşitlenmeden söz edilebilir sanıyorum. Soru 12. 1. Bu tür kitaplardan pek fazla okumadım. 2. Okuduğum kadarıyla tarihin asıl işlenmesi gereken noktalarını ele almıyorlar. 3. Bunları eğlencelik sayıyorum. 4. İnsanın gerçek sorunlarına dokunmuyorlar. 5. Bunlarda romanlardaki felsefi derinlik yok. Bu parçada numaralı cümlelerden hangisinde bir eleştiri söz konusu değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt A. 1. Bu tür kitaplardan pek fazla okumadım. Sayfa 40. Soru 13. 1. Siyasal roman var mı yok mu tartışmasını aslında hiç samimi bulmuyorum. 2. Bir zamanlar ben de bu tür tartışmalara girdiğime şimdi çok üzülüyorum. 3. Tamamen yapay tartışmalardır bunlar. 4. Gündem yaratmak için, ad duyurmak için kışkırtılmış bir tartışmadır. 5. Keşke hiç olmasaydı bu son tartışmalar. Bu parçada numaralı cümlelerden hangisinde hayıflanma vardır? Seçenekler A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt B. 2. Bir zamanlar ben de bu tür tartışmalara girdiğime şimdi çok üzülüyorum. Soru 14. 1. Romancılık yaratıcılığa dayalı bir uğraştır. 2. Yüksek düzeyde bilmek gerektirir. 3. Oysa günümüz Türk romancıları ne ekonomi, ne siyaset, ne sosyoloji, ne de en çok at koşturmaya hevesli oldukları tarih alanını bilmektedirler. 4. Çoğu bilmedikleri alanlara el atmakta, anlaşılmaz bir açgözlülük, hırs ve egosantri ile gerçekte olmadıkları, olamayacakları bir yere oynamaktadırlar. 5. Bunların çoğu bırakalım romanın ham maddesi olan bilgiyi, edebiyat sanatlarını dahi bilmemektedirler. Bu parçada yazarın yakınması numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlıyor? Seçenekler A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt C. 3. Oysa günümüz Türk romancıları ne ekonomi, ne siyaset, ne sosyoloji, ne de en çok at koşturmaya hevesli oldukları tarih alanını bilmektedirler. Soru 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur? Seçenekler A. O yüreğinin bana ait olduğunu sanmıştım. B. Her seferinde aynı şeyleri sorması beni çok üzmüştü. C. Bu öğrencilerin başarılı olacakları içime doğmuştu. D. Söz vermediği halde buluşma yerine herkesten önce gelmişti. E. Kendisine verilen bütün görevleri ihmal etmeden yapmıştı. Yanıt A. O yüreğinin bana ait olduğunu sanmıştım. Soru 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sistem anlamı vardır? Seçenekler A. Ana caddeyi geçtikten sonra okul yoluna girmeleri gerekiyordu. B. Şair kendi şiir dilini oluşturmadan şiir yazamaz. C. Kentlere göç edenlerin sayısı yıldan yıla artmaktadır. D. Madem gelmeyecektin hiç değilse telefon etseydin. E. Sadece deneyimli ve birikimli insanlar zorluklarla savaşabilir. Yanıt D. Madem gelmeyecektin, hiç değilse telefon etseydin. Sayfa 41. Soru 17. 1. Bu çalışmada ilk önce herkesin bizimle aynı heyecanı paylaşmalarını diliyoruz. 2. Derginin bugünkü formatının ideal olduğunu düşünüyoruz. 3. Her sayıda dergiyi daha çok okunabilir hale getirmek için de yeni bölümler ekleyip yeni düzenlemeler yapıyoruz. 4. Önümüzdeki sayılar içinde düşündüğümüz bazı yenilikler var. 5. Bizden sonraki arkadaşların da aynı amaçla yenilikler yapmasını isteriz. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde bir tasarı söz konusudur? Seçenekler A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt D. 4. Önümüzdeki sayılar içinde düşündüğümüz bazı yenilikler var. Soru 18. 1. Bugün birçok konuda olduğu gibi edebiyatta da popülerlilik ön planda. 2. Magazinleşen bir ortamda ciddi bir edebiyat dergisinin satılmasını, ilgi görmesini zaten hiçbirimiz beklemiyoruz. 3. Biz bir yandan ana dilimizi öğretememekten, öte yandan da bu konuda yeterli ölçüde güvenilir bilgilere ulaşamamaktan yakınırız. 4. İşte bu yayınlarla gerekli ve ilginç bilgilerle donatılıyoruz. 5. Bütün bunların Türkçe'de nasıl başarıyla üretilebildiğine tanık oluyoruz böylece. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde karşılaştırma vardır? Seçenekler A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt A. 1. Bugün birçok konuda olduğu gibi edebiyatta da popülerlilik ön planda. Soru 19. 1. İstanbul'da uzun zamandır böylesine önemli sanat etkinlikleri gerçekleştirilmiyordu. 2. Bu bakımdan bu tiyatro şenliğini organize edenleri alkışlamak geliyordu içimden. 3. Ekonomik krizin bütün alanları olduğu gibi sanat alanını da etkilediğini biliyoruz. 4. Zaten sanatı toplumun öteki yaşama alanlarından soyutlayıp alamayız. 5. Sanat da yaşamın bütünlüğü içinde kendine göre özellikler olan bir alandır. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde sözü söyleyenin beğeni duygusu dile getirilmiştir? Seçenekler A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt B. 2. Bu bakımdan bu tiyatro şenliğini organize edenleri alkışlamak geliyordu içimden. Soru 20. 1. Hava değişimleri onun sağlığını her zaman olumsuz etkilerdi. 2. Bu kadar hassas bir bünyeye sahip olmasında çocukken geçirdiği hastalıkların etkisi vardı. 3. İlkokula başladığı günlerde ağır bir bronşit atlatmış fakat onun etkilerini hep hissetmişti. 4. Yazları yaylaya çıktıkları zaman kendini bu nedenle çok mutlu hissederdi. 5. Çünkü yayla havasının temizliği onun sağlığına şehir havasına göre daha iyi etkiler yapardı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır? En yakındır sözcüğünün altı çizili. Seçenekler 1. ve 2. B. 1. ve 3. C. 2. ve 3. D. 3. ve 4. E. 4. ve 5. Yanıt C. 2. ve 3. 2. Bu kadar hassas bir bünyeye sahip olmasında çocukken geçirdiği hastalıkların etkisi vardı. 3. İlkokula başladığı günlerde ağır bir bronşit atlatmış fakat onun etkilerini hep hissetmişti. Sayfa 42. Soru 21. Yeni eleştirmenlerin pek çoğu eleştirinin ancak yeni moda verileriyle ilgilenme yanlışlığına düşüyorlar. Aşağıdakilerin hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? En yakındır sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Eleştiride temel olan önceki dönemlerin birikimini aşan yeni yönelimlerdir. B. Önceki dönemlerin birikimlerini önemsememek eleştirmenin eksikliğini gösterir. C. Eleştiri anlayışı eski dönemlerdeki eleştiri anlayışından farklı bir yolda ilerlemektedir. D. Eskilerin eleştiri anlayışını yeni dönemlerde ortaya koyulan yapıtlara uygulamak zordur. E. Birikimini oluştururken öteki eleştirmenlerden alıntılar yapanlar özgün olamazlar. Yanıt B. Önceki dönemlerin birikimlerini önemsememek eleştirmenin eksikliğini gösterir. Soru 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır? Seçenekler A. Dinleyicilerden biri salonda havanın sıcak olduğunu söyledi. B. Nihayet bir kış sabahı amcamın küçük oğlu sevinçle kapımızı çaldı. C. Bayram yaklaştığından insanlar hem sevinçli hem de telaşlıydı. D. Yeni atanan müdür öncelikle öğretmenlerin sorunlarını dinledi. E. Kendisinden söz edildiğini anlayınca gülümseyerek yanımıza yaklaştı. Yanıt A. Dinleyicilerden biri salonda havanın sıcak olduğunu söyledi. Bölüm 3. Paragrafta anlam. Paragraf. Paragraf belli bir düşünceyi aktarmak için bir arada bulunan cümleler topluluğudur. Yani paragrafın cümleleri aynı konuyu işler, açıklar, destekler. Bu bölümde paragrafla ilgili şu konular üzerinde durulacaktır. 1. Paragrafın yapısı. 2. Paragrafın konusu. 3. Paragrafta başlık. 4. Paragrafta ana düşünce, 5 tema, parantez içinde ana duygu. Paragrafın yapısı. Düzgün yazılmış bir paragraf 3 bölümden oluşur. Giriş bölümü. Konunun tanıtıldığı cümledir. Genellikle bu bölüm tek cümleden oluşur. İyi bir giriş cümlesinde kendinden önce bir şeyler söylendiği anlamı yoktur. Bu nedenle bağlayıcı sözcükler bulunmaz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın başlangıç cümlesi olabilir? Seçenekler: A. Oysa bu sanatçının çağında daha niceleri yaşamış, ürün vermiştir. B. Kimi ise sanatın en çetin doruklarına tırmanmayı bilmiştir. C. Bir de gerçek insanlık örneği olmuş kişiler vardır. D. Bunun bir nedeni olmalı diye düşünmez misiniz? E. Geçen gün şiir kitaplarını şöyle bir karıştırdım. Çözüm. İlk cümlenin onu kendinden önceki cümleye bağlayan bir özellik göstermemesi gerektiğini biliyoruz. Seçeneklere baktığımızda A'da oysa, B'de kimi ise, C'de bir de sözleri cümleleri kendilerinden önceki cümlelere yapıca bağladığından ilk cümle olamazlar. D'de ise bunun zamiriyle neyin kastedildiği belli değil. Demek ki önceden verilmiş bir kavram bu cümlede zamirle karşılanmış. E'de ise şiir kitaplarını şöyle bir karıştırdım demiş. Demek ki daha sonra nelerle karşılaştığını söyleyecek. Yani E ilk cümle olmaya en uygundur. Yanıt E. Geçen gün şiir kitaplarını şöyle bir karıştırdım. Paragraf soruları çözülürken önce soru kökü okunur, sonra paragraf okunup değerlendirilir. Gelişme bölümü. Giriş cümlesinde tanıtılan konu gelişme bölümünde açıklığa kavuşturulur. Gelişme bölümündeki cümlelerde açıklayıcı ifadelere yer verilir. Bu bölümde konunun açılarak geliştirilebilmesi için örneklerden, tanık göstermeden, karşılaştırmalardan, benzerliklerden yararlanılır. Ayrıntılar bu gelişme cümlelerinde birbirine bağlayıcı öğelerle bağlanarak sıralanır. Çalışmalarını romanlar üzerinde yoğunlaştırmış bir eleştirmendi. Roman konusunda 300'ü aşkın eleştirisi vardı. Eleştirinin edebiyat tarihini kurma ve oluşturma gibi önemli bir işlevi olduğuna inanırdı. Bunun için de yayımlanmış romanların hemen hemen tümünü okuyup incelemekten kaçınmazdı. Ele aldığı yapıtları çok yönlü bir değerlendirmeden geçirirdi. Bu tutumuyla romancıların yaratıcılığını besler, onlara yol gösterirdi. Bu parçada söz edilen eleştirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylenilebilir? Seçenekler: A. Yapıtları değişik boyutlarıyla ele alıp yargıladığı. B. Farklı eleştiri yöntemleri kullandığı. C. Çağdaş eleştiri kuramlarından yararlandığı. D. Düşüncelerini terimsel bir söylemle yansıttığı. E. Anlatımındaki pürüzlerin çok ürün vermesinden kaynaklandığı. Çözüm. İlk cümleden paragrafın konusunun sadece roman eleştirisi yapan bir eleştirmen olduğunu anlıyoruz. İkinci cümleden itibaren gelişme bölümü başlıyor son cümleye kadar. Bu bölümde eleştirmenin nasıl çalıştığını açıklık getirilmiş. Sorunun yanıtı da bu bölümden çıkarılıyor. Yanıt A. Yapıtları değişik boyutlarıyla ele alıp yargıladığı. Sonuç bölümü. Sonuç bölümündeki cümle paragrafın özeti niteliğindedir. Bu bölümde genelde tek cümleden oluşur. Özelden genele yöntemiyle yazılmış paragraflarda ana düşünce cümlesi niteliğini taşıyan bu cümleler de dil ve düşünce yönünden kendinden önceki cümlelere bağlıdır. Paragrafta anlatılanları toparlayıcı nitelikte olduğu için özetleme bağlaçları olan kısaca, sözün kısası denilebilir ki sonuçta gibi sözlerle başlayabilir. O, okurlarını bilgilendirmekle birlikte onları kendi düşüncelerine göre yönlendirmekten kaçınan bir eleştirmendir. Ele aldığı kitabın niteliklerini sıralar fakat onunla ilgili öznel yorumlardan kaçınır. Daha doğrusu yapıtla ilgili kesin bir yargıya varmayı okuruna bırakır. Bu tutum, bu parçanın son cümlesi düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Seçenekler: A. Bilinçli bir okur kitlesinin oluşmasını sağlar. B. Onun bilgilerine güvenmediğini gösterir. C. Yazarın geniş okur kitlelerince anlaşılmamasına neden olur. D. Okurun okuma zevkini köreltir. E. Onun kişiliğine olan saygıyı azaltır. Çözüm: Son cümle ana düşünceyi verdiği için bu tür sorularda parçanın mesajına bakmak ve cümleyi ona göre bulmak gerekir. Bu parçada eleştirmenin eleştirdiği eserle ilgili nesnel bilgiler verdiği, yorumu ise okuyucuya bıraktığı ana düşüncesi çıkarılmaktadır. Bu durumda son cümle A'daki cümle parçası ile tamamlanabilir. Yanıt A. Bilinçli bir okur kitlesinin oluşmasını sağlar. Paragrafın konusu. Parçada ele alınan düşünce, olay ya da durum konuyu verir. Parçada neden söz ediliyor sorusunun cevabı bize konuyu verir. Victor Hugo'nun Gülen Adam adlı romanını Türkçe'ye çeviriyorum. Romanda anlamını bilmediğim pek çok sözcükle karşılaştım. Üstelik bu sözcükler sözlüklerde de yoktu. Sonra da öğrendim ki Hugo bu sözcükleri Fransızcayı geliştirmek için ilk kez bu romanda kullanmış. Bunu öğrenince çeviriyi bıraktım. Ama o günden sonra Hugo'ya duyduğum saygı daha da arttı. Bundan da öte bir yazarın ana dilini geliştirip onun söz varlığını genişletmedeki sorumluluğunu öğrendim. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Seçenekler: A. Çeviri yaparken bazı kurallara uymak gerektiğinden. B. Yazarların garip davranışlarından. C. Yabancı dilde yazılan yapıtları anlamanın zorluğundan. D. Yazarların dili zenginleştirme çabasından. E. Çeviri yapılan dilin çok iyi bilinmesi gerektiğinden. Çözüm: parçada yazar kendi hayatından örnekler vermiş. Böyle parçaların konuları sanatçının olayı neden anlattığından çıkarılabilir. Bunu ise son cümleden anlıyoruz. Yazar, bir yazarın ana dilin gelişmesinde büyük sorumluluğu olduğunu söylüyor ve Hugo'yu buna örnek gösteriyor. Seçeneklere baktığımızda yazarlarla dilin zenginleşmesi arasındaki ilginin sadece D'de olduğunu görüyoruz. Yanıt D. Yazarların dili zenginleştirme çabasından. Paragrafta başlık. Bir bakıma paragraf bir makalenin bir denemenin küçültülmüş şekli gibidir. Öyleyse nasıl ki bu türlerin bir başlığı varsa paragrafın da başlığı olur. Konuyu en iyi yansıtan bir veya birkaç sözcük başlık olarak seçilmelidir. Edebiyatta düşüncenin ardında bir düşünce daha olması, onun ardında gene bir düşünce olması iyidir. Böyle olmasa edebiyat bir plastik masaya benzer, dümdüz olur. Oysa bir tahta masaya benzemesi gerekir. Tahtanın altında başka damarlar, başka biçimde görünümler vardır. Tahtanın derinliğine indikçe insan başka biçimlere rastlar. Bu paragrafta en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Seçenekler: A. Anlatımda çeşitlilik. B. Anlam yoğunluğu. C. Anlamda kalıplaşma. D. Anlatım derinliği. E. Düşüncedeki değişme. Çözüm: düşüncenin altında bir düşünce, onun ardında bir düşünce daha denmiş. Düşünce anlama dayalı olduğuna göre buna anlam içinde anlam da diyebiliriz. Buna en iyi başlık da anlam yoğunluğu, yani B'dir. A ve D anlatımdan, E değişmeden, C kalıplaşmadan söz etmiş. Bunlara parçada denilmemiş. Yanıt B. Anlam yoğunluğu. Paragrafın ana düşüncesi. Parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj ana düşüncedir. Her paragrafın belli bir ana düşüncesi vardır. Parçanın ana düşüncesini bulurken yazar bu yazıyı hangi amaçla yazdı veya yazar ne demek istiyor sorusu sorulmalıdır. Ana düşünceyi buldurmak için şu soru kökleri kullanılır. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçaya dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine varılabilir? Bu sözleri söyleyen kişinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünce cümlesi paragrafın son cümlesinde olabildiği gibi giriş ve gelişme bölümünde de bulunabilir. Hatta kimi paragraflarda ana düşünce parçanın tümüne sindirilmiş olabilir. Bana hep yaşama sevincimin nereden kaynaklandığını sorarlar. Belki çocukluğumdan, çevremden, sokağımdan ama asıl evimizden. Sevgi dolu bir evde büyümek güzel bir şey. Sevmeyi öğrenince unutamıyor insan. Yıllar geçse, yaşlansa da kişinin yaşama sevinci hiçbir zaman solmuyor. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. Her şeyi ailesiyle paylaşabilen çocuklar ileride mutlu olurlar. B. Aile ortamının verdiği mutluluk mutlulukların en güzelidir. C. Çocukken sevgiyi tadanların yaşama sevinci süreklilik gösterir. D. Geniş bir aile içinde büyüyenler yaşamayı daha çok severler. E. İnsan ancak çevresiyle birlikte mutluluğun tadına varabilir. Çözüm: parçada anlatılmak istenen sevmeyi öğrenince unutamıyor insan sözüyle verilmiş. Parçada yazar sevmeyi çocukluğunda öğrendiğine göre çocukken tadılan sevginin verdiği yaşama sevincinin süreklilik gösterdiğini anlatmak istemektedir. Çeldirici olarak B düşünülebilir. Ancak parçada mutlulukların en güzeli üzerinde değil, sürekliliği üzerinde durulmuştur. Yanıt C. Çocukken sevgiyi tadanların yaşama sevinci süreklilik gösterir. Dil devrimimiz Cumhuriyet'ten çok önce başlamış. Ancak gerçek başarısını Cumhuriyet dönemi yazar ve bilim adamlarının çalışmalarıyla göstermiştir. Yabancı sözcük ve kurallardan hızla kurtulan Türkçemiz yeni sözcüklerle hem gelişmiş hem zenginleşmiştir. Türkçemizin çeşitli olanaklarından yararlanılarak dile kazandırılan bu yeni sözcük ve terimler aracılığıyla bilimsel bulgu ve bilgiler toplumun bütün kesimlerince büyük ölçüde benimsenmiştir. Bu yolla insanımızın düşünce ve aklını kullanma gücü geliştirilmiştir. Bu parçada dil devrimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Seçenekler: A. Halkın aydınlanmasını sağladığı. B. Bilim ve sanatı geliştirdiği. C. Çok eski bir geçmişi olduğu. D. Gerçekleşmesinde değişik yollara başvurulduğu. E. Okur yazar sayısını artırdığı. Çözüm. Soru kökünde dil devrimiyle ilgili olarak hangisi vurgulanmıştır sorusuyla parçanın konusu verilmiş ve bu konuya ilişkin ana düşünce bulunması istenmiş. Parçada dil devriminin halkın aydınlanmasına sağladığı katkı vurgulanmış. Dil devrimi, Türk halkının konuştuğu ve anladığı gerçek Türkçe'yi ortaya çıkardığı için halk okuduğunu, duyduğunu anlamaya başlamıştır. Yanıt A. Halkın aydınlanmasını sağladı. Tema, parantez içinde ana duygu. Tema, şiirde verilmek istenen ana duygudur. Temalar tek bir sözcükle veya tamlama biçiminde ifade edilir. Şiirlerde işlenen temalar genellikle yurt sevgisi, özgürlük tutkusu, mutluluk, yaşama sevinci, özlem ve benzeri olur. 7. ayrımın sonu. Sayfa no 47. Devamı 8. ayrımda.